Ayrım 12, Kudüs Güncesi, Al-Subar, Sahar Kalifa, sayfa 189. 31. Bölüm. Ateş kokusu, yakılan çöpler, şeftali ağaçlarının taşıdığı serin gece kokuları, dev gibi ceviz ağacının gölgesinde insanlar toplandılar, bir ateş yaktılar, yabani pelin otundan çay yaptılar. Transistörlü radyoyu ve Amerikan Savunma Bakanı'nın açıklamalarını dinliyorlardı. Fantomlar, daha da çok fantomlar, İsrail hazinesine akıtılan milyarlarca dolar, yaşlılar bismillah çekerek, Allah'a şükrederek, Muhammed ümmetine hayırlı yarınlar dileyerek dinliyorlardı. Daha genç olanları ise yedi sülaleye lanet okuyorlar ve küfür ediyorlardı. Fantomlara dönüşen Arap petrolleri, dönekleştik ey Arap ruhu, kafirleştik ve hainleştik. Yaralarını unutmak istercesine öyküsünü yinelemesi için Usami'yi sıkıştırdılar. Süt çanağına kaşık sokarcasına hançeri boynuna soktum. Hiç kimse beni durdurmadan yolda dört nala koştum. Hiç söz etmeyelim sevinçten, rahatlıktan. Kadınlardan biri bana, ellerin dert görmesin, sen bir kahramansın diye bağırdı. Cinayete teşvik çok insancıl bir ruhun işareti değil, doğru. Ama bu yürekte ne kaldı? Kin, öfke düğümleri. Alevlerin dilleri köylülerin yüzünde kıvrılıp bükülüyordu. Ebu Raat konuştu. Bu toprak sizindir. Onu Birleşmiş Milletler'in kararıyla alınız. Onu şiirlerle, geri dönüş şarkılarıyla alınız ve Allah'a milyonlarca kez boşu boşuna dua ediniz. Allah tetiğe basmayan ele yardım etmez. Serin yerler, yanan çöplerin ve ateşin kokusu. Uzakta bir şubabe biçilmiş buğday tanelerine gizlice içini döküyordu. Usame'nin içini sevecenlik kapladı. Yürekte her zaman bir çılgınlığa, saçmalığa eğilim vardır. Şubabe yapılmamış düğünleri anımsatıyor. Dans için birleşen elleri, rengarenk mendilleri, yeri döven ökçeleri. Ruh göğün yedinci katına doğru uçuyor. Bir uçak Lizbon'a gitmek için bir Arap havalimanından yola çıkıyor. Başkan seni havalimanından havalimanına fırlatıyor. Ülkeler seni yeniden dışarı atıyor ve toprak yeniden seni yutuyor. Ey tapınılası toprak, ey sıcak ateşle kor kor olmuş yüreğin çocukluğu, sürgünde tükenmiş bir aşkın şöleni ve özlem şarkısı. Ebu Raat verip veriştirmeyi sürdürüyordu. İnsanlıktan söz etme, sevgiden söz etme, sevgi öldü kardeşim. Zorbalığın derini yüzmeye izin vereceği sessiz bir kuzu olmamak için kurt dişleriyle silahlanman gerekir. Alevlerin dilleri insanların yüzünde sürekli dansını sürdürüyordu. Yabani pelin otundan çay içtiler. Ocaktaki ateş yavaş yavaş öldü. Yaşlılar gitti, geriye yalnızca gençler kaldı. Ceviz ağacının dibinde Ebu Raat yere kaba bir harita çizdi. Gün doğarken şurada oturup otobüsleri bekleyeceğiz. İşçileri, onları yalnızca korkutun, ateş açmayın. Adamlar dağ yolunda yürüyorlardı. Mahallelerinin sokakları gibi biliyorlardı bu yolları da. Gece yıldızlar, ay yoktu. Dinginlik, kurbağaların vıraklamaları, zeytin ve şeftali ağaçlarında cırcır böceklerinin sesleri, kauçuk ayakkabılar, sivil giysiler, kırmızı kefiyeler, el bombaları ve patlayıcılarla dolu cepler. Aşağıdaki yoldan bir askeri otomobil geçti. Otomobil gözden yitene kadar kayalıkların ardında gizlendiler. Yeniden yürümeye başladılar, sonra pusuya yattılar. Uzak vadinin karanlıklarında otobüs farları parıldamaya başladı. Farların sürekli ışığı. Otobüslerde, kamyonlarda başlarını yanındakinin omuzuna dayamış, bölük pörçük bir uykuya dalmış işçiler. İlk kamyon yaklaştı. Ebu Raat bağırdı. Ateş! Atış başladı. Bir el bombası kamyonun yanında patladı, her yana parçalar uçtu, tekerlekler patladı, kamyon devrildi, işçiler bağırışmaya başladı, biri kapıyı açtı ve kendini yere attı, ötekiler fırladılar. Zühtü, omuzunda bombanın bir parçası çukurda yatıyordu, Usame haykırdı, ''Ateş edin, ikinci otobüse ateş!'' Atış başladı. Kaya parçaları havaya uçuştu. Otobüsün lastikleri patladı. Öteki otobüsler uzakta durdular. Manevra yaptılar. Yarım daire çizdiler. İşçiler karanlıkta dört bir yana kaçışıyorlardı. Kayalıkların ardında, çukurların içinde, ağaçların ardında gizleniyorlardı. Birileri hafifçe yaralanmıştı. Bir ikisi hareketsiz yatıyordu. Zühtü yüreği paramparça mırıldandı. Pis herifler, kendi kardeşlerinizin üzerine ateş açıyorsunuz, rezil herifler. Sen Usame, seni tanıdım, İbne, sen hiçbir şey bilmiyorsun. Seni bir yakalarsam... Ateş durduğu zaman ayağa kalktı, gruba doğru ilerledi. Eli başının üstündeydi, iki büklümdü. Ananı belleyeceğim Usame, Şolomon'un kafasını yardığım gibi senin de kafanı bu tornavidayla yaracağım. Bir hırsız gibi dikkatli davranarak kayaları tırmanmaya başladı. Usame bağırdı, geri çekilin askeri araçlar, Yahudiler! Zühtü sesi duydu, şimdi emindi. Sen misin Usame, sen misin İbne? Ya yeğenin bizimle birlikte olsaydı, ya Ebu Sabır olsaydı ve ben? Çıkıntı yapmış bir kayanın üzerinde dikildi ve tüm gücüyle bağırdı. Usame, seni tanıdım Usame. Usame şaşırarak geri döndü. Bu Zühtü'ydü. Belki Adil de onunla birlikteydi. Ne yapalım? Toprağın bedeli bu, davamızın bedeli. Komut vermeyi sürdürdü. Geri çekilme devam etti. Yolda askeri araçlar durdu. Askerler makineli tüfekleriyle birlikte aşağıya indiler. Projektör ışıkları ansızın dört bir yanı sardı ve gecenin karanlığını sildi. Hoparlörler haykırmaya başladı. Teslim ol! Teslim ol! Grup hala geri çekiliyordu. Adamlar kayalıkların arkasına gizleniyorlardı. Havai fişekler, hoparlörler. Teslim ol! İsrail askerleri çevreyi kuşatmak için yayılıyorlardı. Zühtü şaşkınlık içinde bir kayalığa atıldı. Yandın Zühtü, iki ateş arasında kaldın. Yandın, makineli tüfekler, el bombaları ve askeri araçların içinde takviye isteyen radyo. Zühtü'nün tepesinde askerlerden birinin makineli tüfeği ıskalamadan ve acele etmeden ateş ediyordu. Havai fişeklerin ışığında Zühtü, direnişçilerden birinin havaya sıçradığını ve kütle halinde yere düştüğünü gördü. Ürkmüştü, kayalığa büsbütün yapıştı. Tepesindeki makineli tüfek ağır ağır ateş etmeyi sürdürüyordu, kudurmuşçasına. ''Şu herifi bir yakalarsam, ben kıpırdamadan işimi bitirecek. Makineli tüfeğe karşı tornavida, tepende Zühtü. Tam tepende. Direnişçiler biraz daha geriye çekildi. İsrailli asker sıçradı. Tam yanındaydı. Birbirlerine yarım adımdan daha uzak değillerdi. Uzat elini. Şimdi tornavidanı kullan. Bir tornavida bir makineli tüfeğin hakkından gelebilir. Haydi becerikli ol çocuk. Hapishanedeki Adil'in söylediği gibi. Şimdi. Askeri arkadan yakaladı. Haykırış. Asker yüzü koyun yere devrildi. Kurşunlar, el bombaları, yaylım ateşleri. Zühtü cesedin üzerinde süründü, saplanan tornavidanın sapı, tavuk eti, la havle ve la kuvveti. Bir adam öldürdün Zühtü, peki şimdi? Kafanın üzerinden Usami'ye ve öteki adamlara ateş ediyordu. Ateş etmesine izin mi verecektim? Sen yiğitsin be Zühtü. Kendine ve herkese karşın kahraman. Al makineli tüfeği. Ateş et, ateş et. Bir başka asker elinde bombayla kendini yere attı. Kayalığa çarptı. Bomba patladı. Kanlı et ve haki renkli giysi çorbası. Zühtü yeniden kayalıktan indi ve sağını solunu yokladı. Bir yenilik yoktu. Omzunda bir parça vardı ve başka bir yenilik yoktu. Allah seninle olsun Sadiye. Hamada şimdilik küçük. Sabırın yaşında olsaydı iş kolaydı. Serin rüzgara karşın bedeni ter içinde kalmıştı. Yaşasın kuvvetin tozu. Kardeşim Adil Elkermi, söylediğime inanacak mısın? Elhemmuz kahvesinde geçirilen bir an, dünyaya bedel değilse, karım üç kez boş olsun. Aravim milihlahim ve Orta Doğu sorununu çözümlemek amacıyla aracılık eden Adil Elkermi, havada uçan İngiliz anahtarları ve kerpetenler, gökten inen keresteler, ben Mesih değilim lanet olası, Şolomon'un tümden yarılmış kafatası, zavallı, o kadar kötü bir adam değildi. Senin, benim gibi insan evladıydı Usame. Rezil herif ama eşeğin tekiydi. Birazcık yonca ve basit bir semer için birbirlerini öldüren iki eşek. Ateş et, ateş et! Patlamalar. Usame yere düştü. Karnı yarıldı. İç organları yerdeydi. Elini uzattı. Kan ve gözyaşıyla sulanmış toprağa dokundu. Toprak, kan, şiir, aşk düşleri. Bir köyde Şubabe gerçekleşmeyen düğünleri anımsatarak ezgiler söylüyordu. Yürekte çılgınlık ve akıl almaz işler, rengarenk mendiller, dans için tutuşan eller, yeri döven ökçeler ve göğün yedinci katına uçan ruh. Anne, Adil, Nuvar. Görmesini engelleyen gözyaşları, sezgileri yok olmuş Filistin örgütleri. Yanlış, aptal. bir Arap havalimanının uçağında Lizbon'a götürülen bir adamın ne duyduğunu sen bilmiyorsun. Pijama üzerinde ceket. Tüm dünyanın havalimanları seni geri çeviriyor ve toprak seni yutuyor. Köprüyü, Alenbi Köprüsü, Ürdün-İsrail sınır kapısı. Geçiyorsun ve onun köpekler gibi bağırdığını duyuyorsun. Sorgulanan kızın, için kan ağlıyor. Ölüyorsun. Güçlükle hala soluyorsun. Alandaki insanlar künefeler yiyorlar ve gülümsüyorlar. Kulaklar tıkanmış. Şehade pezevengi kafasından daha büyük bir yüzükle ortalıkta dolaşıyor. Pipo içiyor. Yabancı ünlü aktörlerin yaptığı gibi dudağının bir yanıyla gülümsüyor. Ve yurdunu unutuyor rezil herif. Ülkesini unutuyor. Hıncını anımsıyor. Ya Adil? Ülkenin bedeli, davamızın bedeli. Ya Hamlet'teki hayalet gibi beni izleyen Zühtü, hapishaneden eceliyle karşılaşmak için çıktı. Şimdi nerede? Onu görseydim, ona diyecektim ki, Zühtü, anneme veda et. Zühtü kayalığın üzerindeydi, bağırıyordu. Usame, seni tanıdım. Ona ne oldu? Ateş et Zühtü, ateş et. Herkese karşın kahraman oldun. Adil Elkermi, Allah'ın selamı üstüne olsun. Sadiye ile çocukları sana emanet ettim. Sadiye, gazetedeki kadın köşesi, mercimekler kral yemeği oldu, haklarını değerlendirmek için mahkeme mahkeme dolaşan Ebu Sabır, ter, tahta gibi kupkuru bir dil, ah bir bardak çay olsa, dünyayı verirdim, iki kova, süpürge sapı ey millet, televizyon ekranları, Suriyeli ve böğürtlen ağacı, çocuk, Nidal, ezilen sınıfların mücadelesi, hapishanenin avlusunda dört nala koşuyor ve adamlar ağlıyordu. Askerler ağlıyordu. Çay, iki kova, televizyon ekranları, ümsalim ve fırın, sana hayatını veren beyaz buzağı. Ama ateş aç. Bu da kim? Usame, ona ne oldu? Projektör. Karnı yarılmış. Anneme veda et Zühtü. Annene veda etmek mi? Bunu yapmak için kim kalacak? Kurşunlar. Al, bu Usame'nin annesi için. Bombanı ver. Bomba? Al. Bu da Sadiye ve çocuklar için. Ah, orospu çocukları bir çocuğun kafasını havaya uçurdular. Veda et anneme ve Nuvar'a. Yüreğimi parçalama oğul. Yaran korkunç. Yanmışsın. Ben de seninle birlikte. Usame aptalı anımsa. Omuzumdaki şu yarayı görüyor musun? Hayır, hiçbir şey görmüyorsun. Dokun. Ver elini. Duyuyor musun? Bu sen ve adamların... Şimdi senin yanındayım, senin üzerindeyim. Patlamış karnına karşın seni koruyorum. Yaran korkunç, fişekler bizi aydınlattı ve bunu gördüğüm zaman içimden kusmak geldi. Görüyor musun? Birini daha öldürdüm. Bir kurşun Zühtü'nün kulağının dibinden geçti. Zühtü şaşkınlıkla kulağını yokladı. Terör, öfke, zıvanadan çıkma, çılgınlık. Boylu boyunca dikildi ve haykırdı. Pezevenk, orospu çocuğu, Amerikan yaylım ateşiyle göğüste yanma, petrol parası. Size hiç inanmıyoruz artık ey Araplar, sana hayatını veren beyaz buzağı. Zühtü, Zühtü kardeşim, Zühtü öldü, ben de ölüyorum, ölüm kaçınılmaz. Anacığım sen bir meleksin ve ben aslanların aslanıyım anacığım. Şehit oldu de, de ki davamızın bedeli, toprağın bedeli, tapılası toprak, fırın, yanan çöplerin kokusu, şubabe, mendiller, düğünler, gelin, nuvar, salih, düğün, gerçekleşmeyen. 32. Bölüm. Basel basamakları dörder dörder tırmandı. Kendini bir anda yatak odalarının bulunduğu üst katta buldu. Odalardan birine girdi. Dolabı açtı, bir tomar kağıt, liste ve bildiri aldı. Yuvarlanırcasına yeniden indi. İç avluda, havuzun kenarında, Nuvar her zamanki gibi oturmuş, dış dünyayla ilişkisini kesmiş o bilinen mektuplarına dalmıştı. Basel onun dikkatini çekme korkusuyla ayak uçlarına basa basa yürüdü. Sonra mahzen girişinin bulunduğu dipteki yola doğru yöneldi. Panoyu yerinden oynattı. Bir süre içeride kayboldu. Kağıtlardan kurtulduktan sonra yeniden dışarı çıktı. Kardeşine yaklaştı ve hiç konuşmadan küçük bir sandalyeye onun yanına oturdu. Nuvar şaşkınlıkla kardeşine baktı. Suskunluğu alışla gelmiş bir durum değildi. Gün batımının zayıf ışığında Basel'in karanlık silüetine baktı. ''Neyin var?'' Basel kuru bir sesle karşılık verdi. ''Lina'yı tutukladılar. O olduğundan emin misin?'' tümüyle. Az önce dükkandaydım. Heni bana olup biteni anlattı. Yolu kapattıktan sonra gecenin bir yarısında onu yatağından çekip almışlar. Ortaya yoğun bir sessizlik çökmüştü. Noir arkadaşının uğrayacağı işkenceyi düşünüyordu. Basel ise bu tutuklamanın sonuçlarını. Lina konuşursa ne olacak? Usame ile arkadaşlarıyla ilişkimizin olduğunu ya öğrenirlerse? Lina onların elinde. Kaçınılmaz olarak benim de sıram gelecektir. Evi havaya uçuracaklardır. Evleri uçurulan öteki aileler gibi bizim aile de dağılacaktır. Lina'nın gerçekten bir örgüt üyesi olduğuna inanıyor musun? Basel kayıtsız görünmeye çalışarak omuz silkti. Nereden bileyim? Şaşkın, sabırsız bir tavırla mektubuna bakan Noir'ı gözlemledi. Yorum yaptı. Bunu Salih'ten gizlemeye değmez. Noir bu adı duyunca afalladı. Basel onunla eni konu dalga geçiyordu. Öykünüzü bilmediğimi mi sanıyorsun? Herkes biliyor. Öyleyse ben de. Şehrimizde hiçbir olayın gizli kalmayacağını unutma. Noir başını önüne eğdi ve yanıt vermedi. Basel onu yüreklendirmek istercesine, ''Salih herkes gibi değildir, her türlü fedakarlığa değer.'' dedi. ''Ama tüm olabileceklere karşın ona mektup yazmayı ve onu görmeyi sürdürebilecek misin?'' Noir'ın üstüne gitti. ''Ben senin yerinde olsaydım olayı gizli tutmazdım. Zaten bu bir sır değil, herkes bu ilişkiyi biliyor, annemle babamın dışında.'' Noir kaygıyla sordu. ''Adil'in de bildiğini mi söylüyorsun?'' Basel gülümsedi. Onaylarcasına ellerini açtı. Noir içini çekerek sordu. ''Ya babam bilseydi?'' Basel ona meydan okudu. ''Evet, ya babam bilseydi? Neden bilmeyecekmiş? Neden sonuna dek savunma durumunda kalman gerekiyor? Şu başarılı adamlardan biri seninle nişanlanmak istese ve babam da sana sormadan kabul etse?'' Noir düşünceli bir tavırla yanıt verdi. ''Kabul etmezdim. Ya babam senin kabul etmemene karşın kabul edecek olursa?'' ''Kabul etmeyeceğim, kabul etmeyeceğim. Ya babam kabul ederse, bir gün gelecek kazançlı bir anlaşmaya imza atmaya karar verecek. Sen de durumu göğüslemek için kararlılıkla meydan okumak zorunda kalacaksın. O zaman ya kabul etmen ya da babama Salih'e bağlılık yemini ettiğini içtenlikle söylemen gerekecek.'' Noir bitkin bir tavırla yanıt verdi. ''Babamla çatışmaya girmeden her dünürü geri çevirebilirim.'' Bir anlık sessizlikten sonra konuşmasını sürdürdü. ''Para sorunu da ortaya atılacaktır. Diplomamı aldıktan sonra maddi yükümlülüklere katılacağım. Bu da çok iyi bir gerekçe. Ama gerçekten de kazançlı bir anlaşma olursa, ya adayın önerileri senin kazancından daha karlıysa, evlilikten sonra da babama yardım etmek için çalışmanı kabul ederse ne yapacaksın? Bu pek olası değil. Kesinlikle olabilir. Çoğu böyle yapıyor. Sen neden olmayasın? Üstelik babamın evlenme çağındaki bir kızı sonsuza dek elinde tutmak isteyeceğini sanmıyorum. Şu halde babama içtenlikle Salih'ten söz etmelisin. Ona de ki, Salih'i istiyorum. Salih'i. Başkası olmaz. Deli misin? Ne der o zaman? Ne yapar? Sebebi mi olayım istiyorsun? Basel sinirli güldü. ''Ah, korkaksınız. Hepiniz korkaksınız. Sen, Adil, annem, herkes ve babamın gerçekle yüz yüze gelmekten kaçınmanızı sağlayan hastalığını öne sürerek korkaklığınızı hepiniz gizliyorsunuz. Adil aylardır İsrail'de çalışıyor ama babama söylemeye cesaret edemiyor. Bunu herkes biliyor, annem de. Ama herkes fırtına olmadığını ileri sürerek kafasını kuma gömen deve kuşu gibi ve sen Salih'i seviyorsun ama koşullara karşın söylemeye cesaret edemiyorsun. Büyük annem seni Usame ile evlendirmek için planlar kuruyor. Usame gizlenmeseydi büyük annem senin düşünceni sormadan konuyu babama açacaktı. Halam oğlunu istediğini sanıyor ve belki de kafasında bin bir tasarı var. Belki de senin ona aşık olduğunu sanıyor. Bunlara ek olarak bir de beklenen damat adayı var. Oysa sen bunların hiçbiri seninle ilgili değilmişçesine hiçbir olumlu girişimde bulunmuyorsun. Peki ne yapmalı? Babama isteklerini açıkça söylemelisin. Yapamam. Korkak. Çok geç olmadan onunla dürüstçe konuşmalısın. Yapamam. Yapmalısın, hem de hızla, aramızda kalsın. Burnuma bir damat adayı kokusu geliyor. Ne? Evet, fısıldaşıp duruyorlar. Dikkatli ol. Görüyor musun? Gerçeklere çok daha cesaretle meydan okusaydın, gelecekte birçok sorundan kurtulmuş olacaktın. Ya sen? Sen neye karıştın? Neye karıştım? Senin de sorunların ve sırların yok mu? Bak, bak, bak, nasıl? Basel gizemli bir havaya bürünmekten, merak uyandırmaktan mutlu, ağırbaşlı bir tavırla gülümsedi. dinle. Senin sırlarını benimkilerle karşılaştırmamak gerekir. Sırlar? Evet, sırlar. Ciddi sırlar. Öğrenmeye. Sen de merak uyandırmak için değil ama sorunlarınızı düşünüyorum. Özellikle de seninkileri düşünüyorum. Benim sırlarıma gelince bunun çok ciddi olduğu konusunda sana güvence veririm. Basel gereğinden çok konuşmuştu. Bunu anladı, kızardığını hissetti ama gecenin karanlığı bunu gizliyordu. Asıl sorununu anımsadı. Lina. Tutuklama. Kulakları birden ortaya çıkabilecek ne varsa duymak için dikilmişken suskunluğunu korudu. Ya İsrailliler gelirse, ya Lina'nın tümüyle çözülmesini sağlarlarsa, işkence, usame, mahzen, sandıklar, bildiriler, ne yapmalı? Lina sağlamdır, en azından ona öyle söylendi, işkenceye dayanacaktı ama kendisi dayanabilecek miydi? Birden karar verdi, kaçacağım, usame ile grubunun yanına gideceğim. Nuvar şaşkındı. Babama Salih'ten, dürüstlükten söz etsem kazancım ne olacak? Yaşamımı cehenneme çevirecek, işini bitirecek, bir kriz geçirecek. Konuştu, konuştu. Oysaki tek dinleyicisi çok uzaktaydı. Baselse kaçış planları yapıyordu. Arabaların sesini duyduğum zaman taraçaya çıkacağım. Olukların yanından komşunun taraçasına atlayacağım. İki taraça arasındaki uzaklık yarım metreden fazla değil. Taraçadan taraçaya atlayarak mahalleden çıkarım. Nuvar ısrarla ona soruyordu. ''Neyin var, beni duymuyor musun?'' Basel dalgın bir tavırla karşılık verdi. ''Duyuyorum, duyuyorum, seni dinliyorum, devam et.'' Dalgınlık, acı, Lina, İsrailliler, işkence ama yine de soğukkanlı ol Basel. Yoksa işin bitiktir, hatta hepimizin, ötekilerin ve sandıkların, o zaman da felaket olur. Merdivende sesler duydu ve kulak kabarttı. Korkmuştu. Nuvar, bu adil dedi. Basel'in aklı başına geldi. Sakinleşti. Adil yaklaştı, selam verdi. Nuvar, hızla ve ölçülü bir tavırla sordu. Fab, işte değil miydin? Sözcüğü söylemeye cesaret edememişti. Ama adil onun bildiğini biliyordu. Nuvar da bildiği şeyin adil tarafından bilindiğinin farkındaydı. Ama hiçbiri konuyu ötekiyle içtenlikle konuşmaya cesaret edemiyordu. Adil üzüntülü bir sesle yanıt verdi. Ebu Sabır'la Hayfa'daydım. Nuvar sıkıntıyla, bir saat önce işçiler seni istedi dedi. Adil mırıldandı. Biliyorum. Gitti. Haberi meydanda öğrendi. Fedailer işçi taşıyan otobüslere saldırmıştı. Fedailerle askerler arasında Der Şeref bölgesinde çatışma olmuştu. Bazı işçiler yakalanmış, birkaç fedai düşmüş, birkaç asker öldürülmüştü. Bilinenlerin tümü bu kadardı. Basamakları tırmandı. Kardeşi ve kız kardeş de sessizce onu izliyordu. Ayak sürüye sürüye babasının odasına gitmekte olan annesine selam verdi. Kendini deri koltuğun üstüne bıraktı. Bir sigara yaktı. ''Daha yiyeceğin ekmeğin varmış bir adil oğlum.'' dedi kendi kendine. Ebu Sabır'la Hayfa'ya gitmeseydin, şimdi ya hastanede ya da çukura atılmış bir ceset olacaktın. Huzur içinde olmak ya da pisi pisine ölmek arasında kıl payı fark var. Artık yaşamın hiçbir değeri yok. Lanet olası yaşam.'' Baba Basel'i çağırarak keyifsizliğinden kurtuldu. Basel sıkıntıyla odaya gitti. Bir başka çağrı daha duyuldu. Adil. Kadın mutfak işini bıraktı ve koşturdu. Baba öfkeliydi. Böbrek aletiyle kim oynadı? Hep benim eşyalarımla oynuyorlar. Küçükler odaya giriyor, kimse de onları durdurmuyor. Yarın öbür gün gözünüzün önünde aleti kıracaklar. Kimse serçe parmağını bile oynatmayacak. Sizi tanıyorum. Huzur içinde olmak için gebermemi istiyorsunuz. Basel küfür savurarak odadan çıktı. Adil'in önünde durdu ve sordu. ''Huzura kavuşmamız için Allah onun canını ne zaman alacak?'' Adil sigarasından bir nefes çekti. ''Allah ne zaman beni alacak ki rahata ereyim?'' ''Fedailer, işçi otobüsü, ölüm, düşüş. Düşüş asıl sorun. Ya Zühtü? Ondan ne haber? Zühtü bir yiğit. Zühtü otobüsün içinde. Otobüs çukura yuvarlandı. Neden oluyor bütün bunlar? Neden?'' Baba yeniden bağırmaya başlamıştı. ''Gözlüğüm nerede? Nuvar! Nuvar nerede?'' Nuvar odaya koştu. Birkaç dakika orada durdu. Yeniden dışarı çıktı. Baba esip gürlemeyi sürdürüyordu. ''Bu ev çıfıt çarşısına döndü. Hiçbir eşya yerli yerinde değil. Hiçbir yer temiz değil. Hiçbir şey rahat değil. Ya siz ne yapıyorsunuz? Hiç!'' Nuvar Adil'in önünde durdu. Parmağıyla lanetlenmiş odayı göstererek sordu. Ya o, her birimizin yaşamını cehenneme çevirmekten başka ne yapıyor? Adil'in başı dönüyordu. Babanın yakınmayı bir yana bıraktığını ve herkesin huzur içinde kendi düşüncelerine daldığını düşünmeye başladı. Ama baba bağırıp çağırmayı, anne gidip gelmeyi, basel küfürler savurarak odaya girip çıkmayı, Adil'in kafasını şişirmeyi, patlamak üzere olan bir kan çıbanı haline getirinceye dek şişirmeyi sürdürüyordu. Nuvar yaklaştı ve Adil'e sordu. ''Dünyadan ne haber?'' ''Dünyadan haberler mi? Hangi haberler? Hangi dünya?'' ''Dertlerimle rahat bırak beni küçük kız. Hiçbir yenilik yok. Her şey yeni. Yara aynı ama her gün genişliyor. Usame, Ebu Sabır, Zühtü. Otobüsler, Zühtü Kahraman, Zühtü Kaktüs Dikeni. Ya ben? Kim olduğumu, ne bir yıldız ne de bir yıldızcık olduğumu biliyorum. Zamanın yıktığını onarmak için boşuna girişimler. Ne olursa olsun onarmak için. Çok karışık bir durum.'' Değişiklik gerekiyor. Köktenci bir değişiklik. Belki de bende bir değişiklik. Nuvar sordu. Son haberleri duydun mu? Üzüntüyle onun çocuksu yüzüne baktı. Ah mutsuz kuşak. Önceki, sonraki. Mutsuzluk kimse de hatır gönül dinlemedi. Lina tutuklandı. Şaşkınlık. Bir bu eksikti. Kızları tutukluyorlar. Ben de burada koltukta oturup duruyorum. Birkaç dakika sonra masaya oturacağım ve diğerleri gibi yemek yiyeceğim, çay içeceğim, gülümseyeceğim ve uyuyacağım. Annenin sesi. Yemek hazır. 12. ayrımın sonu, sayfa 203.